أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Sevgili dinleyiciler, bugünkü El-Esmaül Hüsna programımızda Rabbimizin 98. ismi Er-Raşid, 99. ismi olan Es-Sabur isimlerini öğrenmeye çalışacağız inşallah. Rabbimizin 98. ismi Er-Raşid ismi, rüşt kökünden türeyen bir isimdir. Zıddı, reşid kelimesinin veya rüşt kelimesinin zıddı, gaydır, el-gayyudur. Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde, Rabbimiz bu iki kelimeyi, birbirine anlamca zıt olan iki kelimeyi aynı ayet-i kerimede zikrediyor. La ikrahe fiddin, dinde zorlama yoktur. قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيْ Rüşt ve gay birbirinden ayrılmıştır, beyan olmuştur, buyuruyor Rabbimiz. Gay, bir şeyi veya bir kimseyi gölgelemek, kişinin inanç ve görüşünde sapması anlamlarında kullanmaktadır. Rüşt kelimesi ise, lügatte şu anlamlara geliyor, kişinin sevdiği şeye ulaşması, salah ve istikamet anlamlarına geliyor. Rüşt kelimesi ıstılahi olarak da doğru ile yanlışı ayırt etme bilinci ve şuuru anlamında kullanılmaktadır. Rabbimizin Er-Reşid ismi hem kendisi rüşt sahibi hem de rüşte ulaştıran anlamındadır. Yine Er-Reşid isminin başka bir anlamı fiillerinde, emir ve yasaklarında, yaratmasında, abes, unutma, batıl, eksiklik gibi herhangi bir insani özellik kesinlikle yoktur. Rabbimiz hem fiillerinde, hem emir ve yasaklarında, hem de yaratmasında asla batıl sahibi değildir, herhangi bir eksiklik ve kusur sahibi değildir. Er-Reşid isminin başka bir anlamı, dileyeni irşad ederek mutluluğa ulaştıran anlamındadır. Yine Er-Reşid ismi, bütün kemal sıfatlarıyla muttasıf olan, yüce hikmet sahibi anlamlarında kullanılıyor. Ayrıca Er-Reşid ismi, kullarını mutlulukları için iyi ve güzel olana ulaştıran, hidayet eden anlamında da kullanılıyor. Ayrıca Er-Reşid ismi, dünya ve ahiret hayırları için kullarını hikmetiyle yönlendiren, onlara yön veren, yani mürşit anlamında kullanılmaktadır. Rabbimiz hem reşittir hem de mürşittir. Yani kendisi en güzel vasıflara ve özelliklere sahiptir, rüşt sahibidir hem de insanları rüşte ulaştırır. Bundan dolayı Rabbimiz hem reşittir hem de mürşittir. Yine Er-Raşid isminin diğer bir anlamı dostlarını olgunluğa ulaştıran, kemale ulaştıran, sevdiği kullarını, kendi yolundan giden kullarını Rabbimiz kemale ve olgunluğa ulaştırır. Er-Reşid ismi, adalet ve fazilet sahibi anlamlarında da kullanılmaktadır. Allah mürşittir. Zatında, fiillerinde, yaratmasında, emir ve yasaklarında herhangi bir eksiklik, kusur, ayıp, zaaf gibi eksiklikler yoktur. Rabbimiz bu gerçeği şu okuyacağım ayet-i kerimelerde bize izah etmektedir. Sa'd suresinin 27. ayet-i kerimesi. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا Biz yeri, göğü ve ikisinin arasındakileri boş yere yaratmadık buyuruyor. Rabbimizin batılla, boş işlerle, abesle kesinlikle alakası yoktur. Âl-i İmrân suresinin 191. ayet-i kerimesinde de şöyle buyuruyor Rabbimiz, müminlerin, akıllı insanların dualarını gündeme getirirken şöyle buyuruyor, رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا Ya Rabbi sen bütün bunları, geceyi, gündüzü, yeri ve göğü boş yere yaratmadın. Subhanek, sen insani özelliklerden, kusurlardan, ayıplardan, batılla, abesle iştigal etmekten uzaksın, seni tenzih ederim ya Rabbi. فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Bizi cehennem azabından koru ya Rabbi. Mü'minun suresinin 115. ayet-i kerimesinde de Rabbimiz insanların yaratılışını gündeme getiriyor ve şöyle buyuruyor. Efe hasibtum ennemâ halaknâkum abetâ. Yoksa sizi boş yere, anlamsız, saçma bir şekilde yarattığımızı, hedefsiz bir şekilde yarattığımızı mı zannediyorsunuz?
ve ennekum ileyna la turcaun, bize döndürülmeyeceğinizi mi zannediyorsunuz? Allah-u Teala mürşittir. Allah'ın kitabı da mürşittir. Ona da batıl ne önünden ne arkasından, ne gizli ne açık, hiçbir şekilde ne dün ne bugün ne de yarın kesinlikle batıl yaklaşamaz. Fussilet suresi ayet 42. La ye'tihil batılu min beyni yedeyhi ve min halfihi. Batıl ona ne önünden ne arkasından, ne açıkça veya ne gizlice, hiçbir yolla batıl ona kesinlikle yaklaşamaz. Tenzilun min hakimin hamid. O kitap, Kur'an, hakim olan, her şeyi hikmetli yapan ve hüküm sahibi olan, hamid olan, övülmüş olan, övgüye layık olan Allah tarafından indirilmiştir. Rabbimizin kitabı Kur'an-ı Kerim ne lafzında, ne edebi yönünde, ne belagat yönünde kesinlikle Kur'an'ın hiçbir eksiği, kusuru yoktur. Ne anlamında, ne de emir ve yasaklarında kesinlikle saçma bir söz yoktur. Anlamsız, batıl bir emir ve yasak Rabbimizin kitabında yoktur. Bilimsellik ve tarihsellik adına bazı kimseler Kur'an'ın nurunu söndürmeye çalışsalar da Allah'ın kitabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indiği ilk dönemdeki tazeliğini ve canlılığını muhafaza etmektedir. Bugün değişik bilimsel yöntemlerle tarihsellik adı altında Kur'an'ın nurunu söndürmeye, Kur'an'ın mesajını ortadan kaldırmaya çalışan insanlar var ama Kur'an-ı Kerim hala canlılığını devam ettiriyor. Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar bakidir ve insanlara hayat kaynağı olacaktır. Yeter ki insanlar Kur'an-ı Kerim'e yaklaşmasını bilsinler, Kur'an'la aralarını düzeltsinler, Kur'an'la barışık bir hayat yaşasınlar. Asla Kur'an-ı Kerim onları yalnız bırakmaz, onlara doğruyu gösterecektir. Ve Kur'an-ı Kerim'e batıl veya batıl ehli hiçbir zaman Kur'an'a yaklaşamaz. Cin suresinin 2. ayet-i kerimesinde Rabbimiz Kur'an'ı anlatırken şöyle buyuruyor. İnna semi'na Kur'anen aceba yehdi ile rüşdi fe amennâ bih. Cinler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Kur'an okurken dinliyorlar ve sonra kendi arkadaşlarının yanlarına giderek diyorlar ki biz müthiş bir Kur'an dinledik. Acayip bir Kur'an dinledik. O Kur'an insanları rüşde ulaştırıyor. Olgunluğa, kemale ulaştırıyor. Ve biz de hemen o kitaba iman ettik diyorlar cinler kendi arkadaşlarına. Allah insanların gittikleri yolları, tabi oldukları yolları veya yaşam biçimlerini iki kısma ayırıyor. Birincisi Sebilur Reşat veya rüşt yolu, ikincisi ise Sebilul Gay. Bu iki yolu da Kur'an-ı Kerim bize anlatıyor. Bu iki yolun özelliklerini ve bu iki yolun da ehlini Rabbimiz bize tanımlıyor. İlk ayetimiz Araf suresinin 146. ayet-i kerimesi. Se'asrifu an ayatiyellezine yetekebberune fil ardı bigayril hakkı. Yeryüzünde haksız yere, batıl yere, Allah'ın ayetlerine karşı, benim ayetlerime karşı kibirlenenler, büyüklenenler, ben daha iyi bilirim, Allah bilmez ben iyi bilirim, Allah'ın ayetleri bugün geçerli değildir veya bugün bu çağda bu ayetler gitmez, bu çağa uymaz diyen insanlardan ben ayetlerimi uzak tutacağım, onlardan ayetlerimi uzaklaştıracağım, onları ayetlerimden yüz çevirttireceğim. Ve in yarav külle ayetin la yu'minu biha. Onlar hakikatin belirtisi olan her ayeti, her alameti, Rabbimizin gücünü ve kuvvetini, hikmetini ve hüküm sahibi olduğunu ortaya koyan her ayeti görseler bile iman etmezler. Ve in yarav sebiler rüşdi la yettehizuhu sebila. Onlar olgunluk yolunu görseler, onu asla yol olarak tutmazlar, hayat biçimi olarak benimsemezler. Ve in yarav sebilel gayyi yettehizuhu sebila. Ama nerede bir sapıklığın yolunu gördüler, nerede bir yanlışlık gördüler, nerede bir eksiklik, nerede bir şehvetlerden kaynaklanan bir yol gördüler, hemen onu kendilerine yol ediniverirler. Nerede bir çürük ip gördüler, hemen ona tutunuverirler, o yola tabi olurlar, böylelikle kurtulacaklarını zannederler. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Bunların böyle olmalarının sebebi, böyle yamuk olmalarının, böyle zafiyet içerisinde olmalarının sebebi, Allah'ın ayetlerini yalanlamaları, yalan saymaları veya Allah'ın ayetlerini yalanlayan bir hayatın içerisinde olmalarıdır. ve kânû anhâ gâfilîn. Bir de bunlar Allah'ın ayetlerinden gaflet içerisindeler. Allah'ın ayetlerinden gafil bir şekilde yaşıyorlar veya öyle bir hayat yaşıyorlar ki bunlar Allah'ın ayetlerinden gafil olan insanların yaşadığı hayatı yaşıyorlar. Bundan dolayı Allah bu insanları kendi ayetlerinden uzaklaştırıyor. Firavun'un yakını olan mümin adam da Sebîlur Reşat'a çağırmıştı. Gafir suresinin yani Mümin suresinin 38. ayet-i kerimesinde Rabbimiz o adamın, o erkeğin sözünü şöyle aktarıyor bize. وَقَالَ الَّذ۪ي آمَنَ Firavun'un yanındaki, Firavun'un akrabası olduğu rivayet edilen o erkek adam, Kur'an ona erkek diyor, gerçekten erkek bir adam, Firavun'un yanında hakkı haykırmış, Hazreti Musa'yı savunmuş, bundan dolayı erkek adam şöyle diyor, يَا قَوْمِ اِتَّبِعُونِ اَهْدِكُمْ سَب۪يلَ الرَّشَادِ Ey kavmim, gelin bana tabi olun, benim mesajıma tabi olun, ben sizi Sebîlur Reşat'a ulaştırayım. Ben sizi olgunluk yoluna ulaştırayım, ben sizi kemal yoluna ulaştırayım diye onlara davette bulunuyor. Tabi bu insan davet ediyor ama Firavun da boş durmuyor. Firavun da çevresindeki melek tabakasını yani kemikçi tabakayı, yardakçı ve şakşakçı tabakayı onları da Sebîlur Reşat'a çağırıyor. Ve diyor ki, وَمَا اَهْد۪يكُمْ اِلَّا سَب۪يلَ الرَّشَادِ Ben sizi ancak olgunluk yoluna götürürüm. Ben ancak sizin iyiliğinizi düşünürüm. Ben sizin olgun olmanızı düşünürüm, mutluluğunuzu düşünürüm diyerek onları Sebîlur Reşat'a çağırıyor. İşte bir tarafta Allah'ın kendisine yüklemiş olduğu sorumluluğun bilincinde olan mümin bir kul, onun Sebîlur Reşat'a çağırması, bir tarafta da Firavun da insanları Sebîlur Reşat'a çağırıyor. Hazreti Musa, yol arkadaşı Hızır'dan kendisini rüşte ulaştıracak bilgileri öğrenmek istemişti. وَقَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلَى اَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا Kehf suresi 66. ayet-i kerime. Neyin doğru olduğu konusunda sana verilen bilgiden bana da öğretmen için sana tabi olabilir miyim? Demişti Hazreti Musa Hızır'a. Allah Hazreti İbrahim'e rüşt özelliği vermişti. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ Biz daha önce İbrahim'e hak ile batılı ayırt edebilme özelliği, küfre tavır alabilme özelliği, kafirlerle mücadele edebilme, Allah'ı gündeme getirebilme, Allah-u Teala'nın dinini savunma özelliği vermiştik. Daha önceden. Ve biz bu özelliğini zaten daha önceden biliyorduk buyuruyor Rabbimiz. Ve bu ayetlerden sonra Hazreti İbrahim kavmiyle mücadele ediyor. Hazreti İbrahim'in kavminde iki tür insan vardı. Putperestler vardı. Onların putlarını yere sererek onlarla tartışmış, onlarla mücadele etmiş, onlara karşı tavır almıştı. Bir de gök cisimlerine taban insanlar vardı onun kavminden. Hazreti İbrahim onlarla da tartışmış, güneşi, ayı, yıldızları göstererek onların gerçek ilah olamayacağını onlara tartışma metoduyla Hazreti İbrahim anlatmıştı. Yoksa bazı tefsirlerimizin söylediği gibi veya bazen duyduğumuz gibi Hazreti İbrahim yıldıza bakarak, aya bakarak, güneşe bakarak Allah'ı bulmuyor. Hazreti İbrahim bu tartışmadan önce Allah tarafından rüşte ulaştırmış, Hazreti İbrahim bu metodu bir tartışma metodu olarak kullanmaktadır ve insanları düşünmeye, akıllarını kullanmaya teşvik etmekte ve sevk etmektedir. Ve Hazreti İbrahim hayatıyla, tavırlarıyla, İslami kimliğiyle, İslami şahsiyetiyle, mücadelesiyle rüştünü ispatlamıştır. Hazreti İbrahim imanını ortaya koymuş. Sonra inni muhacirun ila rabbi diyerek, ben Rabbime hicret ediyorum diyerek hayatında hem ruhen hem de bedenen, hem psikolojik olarak hem de fiziki hicreti gerçekleştirmiş bir insandır. Mücadele etmiş küfürle, Nemrutların karşısına çıkmış, orada Allah'ı ve Allah'ın davasını savunmuş, hakkı haykırmaktan geri durmamış bir insandır. Sonra Allah yolunda Allah'a olan imanını sergilemek için, imanının sadakatini ortaya koymak için oğlunu kurban etmeyi istemiş, buna azmetmiş ve gerçekleştirmek için çaba sarf etmiş ve Allah da onu mükafatlandırmıştır. İşte Hz. İbrahim'in hayatında rüşt vardı. yani iman, hicret, mücadele, tavır ve kurban kesmek vardı. Böylelikle Hazreti İbrahim, rüştünü ispat etmiş bir insan, Allah'ın Reşid ismi Hazreti İbrahim'in üzerinde tecelli etmişti. Ashab-ı Kehf diye bildiğimiz bir avuç genç. Onlar da Allah-u Teala'nın Er-Reşid ismine sığınmışlar. Allah da onları rüşte ulaştırmış. Zalimlerin zulmünden onları kurtarmış. Onlar zalim hükümdara karşı hakkı açıkça haykırmışlar. Dilsiz şeytan olmaktan kurtulmuşlar. Allah da onların işini düze çıkarmış, olgunluğa çıkarmış ve kıyamete kadar örnek şahsiyetler olarak Allah onların tavırlarını müminlere örnek olarak gösteriyor. İd evel fityetu ilel kehfi. Hani o gençler, bir grup genç mağaraya sığınmışlardı ve Rablerine şöyle dua ediyorlardı. Rabbena atina milledünke rahmeten. Ya Rabbi, kendi katından bize rahmet gönder. Ve heyyi lena min emrina raşeda. Bizi doğruluk bilinci ile donat ya Rabbi. Bize doğruluk bilinci ver. Bizim işimizi olgunluğa ulaştır. Bizi bu durumumuzdan doğru olana çıkaracak bilgi ve bilinci bize bahşet ya Rabbi diyerek tavırlarını ortaya koymuşlardı. Allah da onlara rahmet etmiş, Allah da onları olgunluğa ulaştırmıştı. İşte iman ettiğini söyleyen insanlar, Müslümanca tavır ortaya koyarlarsa, Müslümanca şahsiyetlerini ortaya koyarlarsa, o zaman Allah-u Teala onlara kendi katından bir rahmet gönderiyor ve onların işini olgunluğa ulaştırıyor. Doğruya çıkaracak bilgi ve bilinci Allah onlara öğretiyor. Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde de cinler kendi arkadaşlarının durumunu anlatırken şöyle diyorlar. وَاَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِتُونَ. Gerçekten bizim içerimizde hem Müslümanlar var hem de zalimler var. Hem Allah'a kendini teslim eden kimseler var hem de Allah'a karşı isyan bayrağı çeken kimseler var. فَمَنْ اَسْلَمَ. Kim kendini Allah'a teslim ederse فَاُولَٰئِكَ تَحَرَّوْ رَشَدًا. Artık o doğru ile yanlışı ayırt etme bilgisini araştırmaya başlamıştır. Doğruya ulaşmış demektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de rüştünü Allah'tan alıyordu. İnsanları Allah'a kulluğa çağırıyordu. Cin suresinin 21. ayet-i kerimesinde Rabbimiz peygamberi anlatırken şöyle demesini emrediyor. قُلْ اِنِّي لَا اَمْلِكُ لَكُمْ دَرًّا وَلَا رَشَدًا. Size zarar vermek veya doğruyu eğriden ayırt etme bilinci ile sizi donatmak benim elimde değildir. Ben de sizin gibi bir insanım. Ne zarar verebilirim ne de ben sizi kendi isteğimle, kendi irademle, kendi birikimimle doğruyu eğriden ayırt etme donanımını size verebilirim. Bu bilgiyi ve bilinci ben size veremem. Sizin kendinizin araştırıp buna talip olup buna teslim olmanız gerekir buyuruyor Rabbimiz. Rabbimizin Er-Reşid ismini ve Kur'an'daki rüştle ilgili ayetleri öğrendikten sonra rüşte nasıl ulaşılır? Rabbimizin Er-Reşid ismi karşısında biz Müslümanlar nasıl olmamız gerekiyor? Veya mürşit kime denir? Bizi olgunluğa, mükemmelliğe, kemale ulaştıracak olan nedir? Veya kimdir? Biz kimlere uymamız lazım? Kimlerin peşinden gitmemiz lazım? Bugün her şeyin enflasyonun olduğu gibi mürşitlerin de enflasyonu var. Mantar biter gibi mürşit bitiyor. Biz bunlardan hangisine tabi olacağız? Ve gerçekten onlara tabi olmak zorunda mıyız? Biz onlara tabi olmazsak şeytan bizim mürşidimiz mi olur acaba? İşte ayetlerin ışığında bu soruyu da cevaplandırmaya çalışalım inşallah. Rabbimiz birinci olarak kendisinin mürşit olduğunu söylüyor. Ve rüştüne nasıl ulaşılacağını Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde bize işaret ediyor. وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ. Kullarım sana benden sorarlarsa onlara cevap ver ki ben onlara çok yakınım. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانٍ. Ben dua ettiği zaman, çağırdığı zaman kullarımın davetine icabet eder, onlara karşılık veririm. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. O halde onlar bana karşılık versinler, benim davetime icabet etsinler. Benim çağrıma, benim mesajıma kulak versinler ve bana iman etsinler. Umulur ki onlar rüşte ulaşırlar ve raşid olurlar, er-reşid özelliğine sahip olurlar. Demek ki Rabbimiz mürşittir. Rabbimiz bize doğruyu gösterir. Bize hak ile batılı ayırt edebilme özelliği verir Allah-u Teala bize. Ama Allah-u Teala'nın çağrısına kulak vermezsek, Rabbimizin davetine icabet etmezsek, ona iman etmezsek, mümince tavırlar sergilemezsek, bu özelliğe kesinlikle ulaşamayız. Allah'ın davetine icabet etmek ve Allah'a iman etmek, imanımızı tavırla sergilemek. İşte rüşde ulaşmanın yolları budur. Kur'an-ı Kerim mürşittir. Kur'an'la insanlar mürşid olurlar. Rüşdlerini ispat eder, reşid olurlar insanlar. Kur'ansız mürşid olmaz. Kur'ansız rüşd mümkün değildir. Eğer birileri bizi Kur'an'a davet ediyorlarsa, Kur'an'ı anlamaya, Kur'an'ı hayata uygulamaya davet ediyorlarsa, onlar mürşittir, onlar rüşde ulaşmış insanlardır. Ama bir insan bizi Kur'an'a davet etmiyor da, kendi kitabına davet ediyorsa, kendi cemaatine davet ediyorsa, kendi fikir ve düşüncelerine, kendi gazetesine, cemaatine çağırıyorsa bizi, işte o insan mürşit özelliğine sahip değildir kesinlikle. Cinler Kur'an'ı dinlemişler ve Kur'an'ın rüşde ulaştırdığını söylemişlerdi. İnna semi'na Kur'anen acaba yehdi ile rüşd fe amennâ bih. Biz müthiş bir Kur'an dinledik. O dinleyenleri olgunluğa ulaştırıyor. Biz de ona hemen iman ettik demişlerdi. İşte bu ayet-i kerimeden Kur'an'ın mürşid olduğunu anlıyoruz. Rabbimiz Kur'an'ın mürşid olduğuna işaret ediyor. Hazreti İbrahim de mürşittir. Eğer biz ona tabi olursak biz de mürşid oluruz, biz de rüşde ulaşırız. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz üsvetün hasenetün ifadesini Peygamberimiz için kullanıyor, bir de Hazreti İbrahim ve onunla beraber olan müminler için kullanıyor. O, rüştünü ispat etmiş olan bir peygamberdi. وَلَغَدْ اَتَيْنَا اِبْرَاهِيمَ رُشْدَ Biz ona rüştünü vermiştik diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de mürşittir. Ona itaat edenler de rüşte ulaşır. Onun yolundan giden insanlar, peygamberin yoluna insanları davet eden kimseler de mürşittir. Hucurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَعْلَمُوا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ Bilin ki sizin aranızda Allah'ın Resulü var. Allah'ın Resulü sizin aranızda yoluyla, sünnetiyle yaşıyor. Canlıdır o. Getirdiği canlı olan kitapla peygamber de sizin aranızdadır. لَوْ يُطِيَعُكُمْ ف۪ي كَثِيرٍ مِنَ الْاَمْرِ لَعَنِتْتُمْ Eğer peygamber birçok işinizde size itaat etseydi, o zaman siz sıkıntıya girer, zarar görürdünüz. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانِ Fakat Allah sizin kalbinize imanı yerleştirdi, imanı sevdirdi size. Siz imandan hoşlanmaya başladınız. İmani tavırlardan hoşlanmaya başladınız. İşte imanı sevmek demek, imandan hoşlanmak demek, imani tavırlardan hoşlanmak demektir. Biz dünyanın neresinde olursa olsun, Müslümanların yapmış olduğu bir hareketi, Müslümanların yapmış olduğu güzel bir tavrı, eğer sevebiliyorsak, ondan hoşlanabiliyorsak, o zaman Allah bizim kalbimize imanı yerleştirmiş demektir. وَزَيَّنَهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Kalplerinizin ziyneti olarak da imanı kılmıştır Allah-u Teala. İmanı sizin kalbinize ziynet etmiş, kalbinizi imanla süslemiştir Allah-u Teala. وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِسْيَانِ Allah sizi küfürden, fısktan, bozgunculuktan ve asi olmaktan, isyancı olmaktan da Allah sizi tiksindirmiştir. Bundan sizi hoşlandırmamıştır Allah-u Teala. Müminler yine dünyanın neresinde olursa olsun bir küfür, bir fısk veya bir isyan hareketi varsa bundan Müslümanlar hoşlanmazlar, bundan tiksinirler. Bu da müminin iman alametidir. اُلَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ İşte onlar olgun insanlardır. Allah'ın kalplerine imanı sevdirip süslediği insanlar, küfürden nefret eden insanlar, işte bunlar olgun insanlardır. Firavun'un karşısına çıkıp hakkı haykırabilen kişi de mürşitti. Çünkü o insanları Sebil-ül Reşat'a çağırıyordu. Bundan dolayı o da rüşt özelliğine sahipti. Müslümanlar rüştü araştırmakla sorumludurlar. فَمَنْ أَسْلَمَ فَاُولَٰئِكَ تَحَرَّوْ رَشَدًا Cin suresi 16. ayet-i kerime. Kim teslim olursa, kim Müslüman olursa, kendini, zatını, benliğini, bütün hayatını, bütün varlığını, Allah'a teslim ederse, o artık rüşde talip demektir, rüşde araştırıyor demektir. Biz oturduğumuz yerde Allah-u Teala bize rüştü vermez. Biz rüşde talip olacağız, rüşde araştıracağız, olgunlaşmaya çalışacağız. Bundan dolayı Allah-u Teala da bize rüştü verecek, bizi olgunlaştıracaktır. Müslüman araştırma içerisinde olacak, gayret içerisinde olacak, her söylenen söze inanmayacak. Müslüman böyle sallabaş olmayacak, her söylenene itaat etmeyecek, sorgulayacak, araştıracak ve doğruya tabi olacak, talip olacak. Rabbimiz Zümer suresinde müminleri anlatırken, onlar sözü dinlerler ve güzeline tabi olurlar buyuruyor. Biz de rüştü araştıracağız, nerede bulursak orada almaya çalışacağız. Böylelikle rüştün talibi, rüştün talebesi olacağız. Son olarak Kur'an-ı Kerim yetimlerle ilgili bir konuda da rüşt kavramını kullanmaktadır. Eğer biz yetimlerin velisi veya vasisi durumunda olursak, yetimin bir malı bize verilir, emaneten bizde bulunursa, Rabbimiz diyor ki, فَاِنْ اَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْتًا Eğer o yetimlerde bir rüşt alameti görürseniz, olgunluk kemal alameti görürseniz, akli bir olgunluk, denge görürseniz, فَتْفَعُوا اِلَيْهِمْ اَنْوَالَهُمْ Onların mallarını kendilerine iade edin, verin, şahitler huzurunda onların mallarını teslim edin buyuruyor Rabbimiz. Eğer olgunluk varsa, parayı nereye harcayacağını bilebiliyorsa, doğruyu yanlıştan, hakkı batıldan ayırt edebilecek bir özelliği varsa, o zaman o insanlara, yetimlere mallarını iade edeceğiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbini överken şöyle derdi, La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Azim ve Ali olan Allah'tan başka güçlü, kuşatıcı yoktur. Habli şedid, Allah-u Teala sağlam ipin, sağlam kulpun sahibidir. Allah'ın ipi sağlamdır. İnsanlar ona tutunursa hidayete ulaşırlar, cennete ulaşırlar ki o ip de Kur'an'dır. Vel emri reşid, Allah'ın dini de reşiddir, olgundur, olgunluk kaynağıdır. Ve Allah-u Teala'nın her işi mükemmeldir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua ederken şöyle derdi. وَتُلْهِمْنِي بِهَا رُشْدِي Ya Rabbi benim bütün işlerimde bana rahmetinle rüştü ilham et, bana rüştü ver ya Rabbi, rüştle beni rızıklandır, rüştü bana nasip et ya Rabbi diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua ederdi. Biz de bu duayı öğrenip ona göre dua edeceğiz inşallah. Rabbimizin 99. ismi, son ismi bizim temel kabul ettiğimiz Tirmizi'deki hadis-i şerife göre Rabbimizin son ismi Es-Sabur ismidir. Rabbimizin Es-Sabur ismi Kur'an-ı Kerim'de Es-Sabur şeklinde geçmemektedir. Bu isim sadece Tirmizi'nin rivayet ettiği meşhur El-Esma'ul Husna hadisinde geçmektedir. Es-Sabur ismi sabara kökünden türemiş bir sıfattır. Lugatte sabır kelimesi şu anlamlara gelir. Nefsi, üzüntü, endişe ve korkudan hapsetmektir. Tutmaktır. Nefsine hakim olmak anlamlarına geliyor. Sabır kelimesinin zıttı ceza kelimesidir. Yani endişelenmek, tahammülsüzlük göstermek, sızlanmak anlamlarında kullanılmaktadır. Me'arit suresinde Rabbimiz insanın bu özelliğine dikkat çekerek şöyle buyuruyor. İnnel insane hulika helua. İnsan tatminsiz bir tabiatta sahiptir. İza messehu şerru cezua. Başına bir şer, bir sıkıntı, bir bela musibet geldi mi, sızlanmaya başlar, tahammülsüzlük gösterir, sabırsızlık gösterir. Es-Sabur isminin anlamı, El-Halim isminin anlamına yakındır. El-Esma'ul Husna ile ilgili çalışmalar yapan alimlerimiz, Es-Sabur ismini El-Halim ismine yakın görmüşlerdir. Ama bazı konularda da anlam farklılıkları vardır. %100 anlam yönünden eşit değildir kesinlikle. O halde nedir Rabbimizin Es-Sabur isminin anlamı? Şimdi onu öğrenmeye çalışalım. Es-Sabur, cezalandırma, güç ve imkanına sahip olduğu halde, suçluları hemen cezalandırmayıp fırsat tanıyan, mühlet veren anlamında kullanılıyor. Yine Es-Sabur ismi, kullarının saygısızlığını görüp bildiği halde intikam almakta acele etmeyendir. Rabbimiz Nahl suresinin 61. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ Eğer Allah zulümlerinden dolayı insanları yakalayacak, hemen cezalandıracak olsaydı, مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّ Yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. وَلَاكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى Ama Allah onları belli bir süreye kadar, belirlenmiş bir vakte kadar tecil eder, tehir eder. فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَاَةً Onların ecelleri, vakitleri gelince bir an bile geciktirilmez, tehir edilmez. لَا يَسْتَخِرُونَ سَاَةً وَلَا يَسْتَخْدِمُونَ Ne bir an geri gelir, ne bir an geri gider. Yani anında onların işi bitirilir, ecelleri gerçekleşir. Alak suresinin 15. ayet-i kerimesinde de Rabbimiz şöyle buyuruyor. Yani Rabbimiz intikam almaya güç sahibidir. Dilerse anında alabilir intikamını ama Rabbimiz saburdur, es-sabur özelliğine sahiptir. Bundan dolayı Rabbimiz biraz imhal ediyor, biraz bekliyor, biraz fırsat veriyor. Kella le illem yentehi le nesfa'an bin nasiye. Hayır, insanların ibadetlerine engel olmayın, insanların kulluklarına engel olmayın. Eğer yaptığınız bu tür zulümlerden, bu tür müdahalelerden, bu tür hazımsızlıklardan vazgeçmezseniz, لَنَسْفَعَنْ بِنْ نَاسِيَ Allah sizi alnınızdan, alnınızdaki perçeminizden tutar, sürür, işinizi bitirir, helak eder sizi. Es-Sabur ismi, kendisine itaat etmeyenlere nimetlerini vermeye devam eden anlamına da gelmektedir. Yine Es-Sabur ismi, suçluları imhal edip ihmal etmeyen, فَمَهِّلِ الْكَافِر۪ينَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدَى ayetinde de olduğu gibi, sen onlara biraz mühlet tanı, süre tanı, onlara biraz aldırış etme, onlar oyalansınlar, dursunlar, ben onları yakalayacağım diyor Rabbimiz. Ama Rabbimizin Es-Sabur ismi kesinlikle Aziz'ün Züntikam ismine mani değildir. Allah yeri geldiği zaman Aziz'ün Züntikam ismiyle, sıfatıyla onları hemen cezalandırır. Rabbimizin Es-Sabur ismini öğrendikten sonra bizim üzerimize bazı görevler ve sorumluluklar düşmektedir. Öncelikle biz sabırlı olacağız ve sabır kelimesini 3 kısma ayırabiliriz. Sabrı 3 aşamada değerlendirebiliriz. 1- inancı, tevhidi muhafaza ve tebliğ etmekte gösterilen sabır. Sabrın en zoru, en çetin olanı da budur zaten. İnancımızı yaşamakta mücadele edeceğiz. Sabredeceğiz. Tevhidimizi muhafaza edeceğiz. Şirke düşmemekte sabredeceğiz. Ve sahip olduğumuz tevhidi, inancı insanlara aktarma konusunda, tebliğ konusunda da yine sabırlı olacağız. İşte işlerin en zoru, sabrın en zoru da budur. İkinci olarak, ibadet ve kulluğa devam etmekte sabır. Rabbimizin emirlerini ve yasaklarına dikkat ederken, sabretmemiz gerekiyor, sabırlı olmamız gerekiyor. Bir de gerek Allah'tan, gerekse Allah'ın müsaadesiyle insanlar tarafından başımıza gelen eza ve cefalara da sabredeceğiz. Sabrın üçüncü aşaması da budur. Kur'an-ı Kerim'de Ahkaf suresinin 35. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Fasbir kema sabara ulul azmi minar rusul. Peygamberlerden kararlılık ve sebat sahibi olan peygamberler, büyük peygamberler olarak bilinen ülül azım peygamberler, işte onlar gibi sabret. Onların sabırları gibi bir sabır sergile. Şura suresi 43. ayet-i kerime. لَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْعُمُورِ İşte sabretmek, direnmek, sonra insanları affedebilmek, aldırış etmemek. İşte işlerin en çetini de budur zaten. İşlerin en zoru da budur zaten buyuruyor Rabbimiz. Sabretmek demek, sabırlı olmak demek, direnmek demektir. Mücadeleye devam etmek demektir. Hak yolun üzerinde yürümek demektir. Bu yolda yürürken ayağımıza batacak dikenlere sabretmek, dikenlerin acılarına sabretmek, etraftan gelecek olan her türlü ithamlara, iftiralara, yaftalara karşı aldırış etmeden, azimle, sebatla inandığımız davada yürümek, bu yolda ilerlemek demektir. Yoksa sabır köşeye çekilmek, yoksa sabır davayı bir kenara bırakmak, yoksa sabır insanın inancından taviz vermesi anlamında değildir. Bir insanın inandığı doğruları, inandığı değerleri bir kenara bırakması demek, zillet demektir, meskenet demektir. Müslüman için böyle bir şey asla düşünülemez. Lokman suresinde Hazreti Lokman oğlunu ideal bir Müslüman olarak yetiştiriyor. Rabbimiz bize orada pedagojik bilgiler veriyor. Bir insan nasıl eğitilir, bir insan nasıl yetiştirilir? Salih bir kulun, kendisine hikmet verilen, vahiy verilen bir kulun dilinden Rabbimiz bize bunu anlatıyor. Önce Allah'a şirk koşma ey yavrucuğum diyerek Allah'la olan irtibatı, Allah'la olan bağlantısı sağlanıyor. Allah'a olan saygı önce gündeme getiriliyor. Sonra anne babaya saygı, daha sonra ihsan bilinci, daha sonra namaz, daha sonra iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak, daha sonra da vasbir ala ma asabek. İyiliği emrederken, kötülüğü sakındırırken, senin başına gelecek olan musibetleri de sabret. İnne zâlike min azmil umur, işlerin en çetini budur zaten. Azmedilmeye değer, üzerinde durulmaya değer nokta budur zaten. İnsanların birçoğunun vitesten attığı nokta budur zaten. Namazını kılıyor, insanlar her şeyi yapmaya çalışıyor ama sabretmeye gelince insanlar buna yanaşmıyorlar. İşte sabır işi her kişinin işidir, her kişinin işi değildir. Peygamberlerin hepsi sabırlıydı. Kur'an-ı Kerim peygamberlerin mücadelelerini anlatır. Onları örnek olarak bize sunar. Onların hayatından sabır örnekleri verir bize. Ve Kur'an-ı Kerim en sabırlı peygamber olarak da Hazreti Nuh'u tanıtır bize. Tam 950 yıllık bir sabır hayatı vardır. Bir mücadele, bir direnme hayatı vardır. İşte Kur'an Nuh Aleyhisselam'ı bize tanıtıyor. O halde Nuh Aleyhisselam'ı biz iyi tanıyacağız. O gece anlatmış, gündüz anlatmış, tek anlatmış, toplu anlatmış, evinde anlatmış, çarşıda, pazarda anlatmış, açık anlatmış, gizli anlatmış, anlatımın her türlü metot ve modelini denemiş, mücadele örneği göstermiş, bundan dolayı Rabbimiz onun hayatını bize örnek olarak anlatıyor. Sabırsızlık örneği olarak da Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde Hazreti Yunus'u bize örnek olarak gösteriyor. Kitabında "Fasbir li hukmi rabbike ve la tekun kesahibil hut." Rabbin hükmüne sabret. Rabbin nihai kararı verecek, Rabbin hükmü gerçekleşecektir. Ve sakın balık sahibi gibi olma, Yunus gibi sabırsız olma buyurarak Rabbimiz Hazreti Yunus'un sabırsızlığına dikkat ediyor. Hazreti Yunus bu konuda bizim için örnek değildir. Çünkü sabırsızlık sergilemiştir. Bundan dolayı Rabbimiz bu yönünü örnek almayın buyuruyor. Allah sabrı hicret ve cihatla beraber zikrediyor. Yani sabır kendi başına olmaması lazım. Bir takım eylemlerle beraber, bir takım tavırlarla beraber olması lazım. Biz bunu Rabbimizin Nahl suresinin 110. ayet-i kerimesinde güzel bir şekilde görüyoruz. ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذ۪ينَ هَاجَرُوا Sonra senin Rabbin hicret edenlere مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا Toplumları tarafından fitneye tabi tutulduktan sonra, sıkıştırıldıktan sonra, zorlandıktan sonra hicret edenler ثُمَّ جَاهَدُوا Sonra inançlarının mücadelesini veren, cihad eden, direnen insanlar وَصَبَرُوا Göğüs gelenler, mücadeleye devam eden, mücadele azmi içerisinde yılmayan, davet yolunda dökülmeyen insanlar. İnne rabbeke min ba'diha leğafurur rahim. İşte Rabbin böyle insanları affedecektir. Bunlara rahmetiyle muamelede bulunacaktır. Görüldüğü gibi bu ayet-i kerimede müminlerin üç tane özelliğinden bahsediliyor. Hicret, cihat ve sabır. Bu üç özellik Müslümanın hayatında her an olması gerekiyor. Mümin, gerek psikolojik, gerek fikri, gerek ruhi hicrette devam etmesi lazım. Devamlı bu hicret Müslüman'da bulunması lazım. Gerektiği zaman da Müslüman, fiziki olarak hicreti göze alacak ve doğup büyüdüğü yerleri terk edecek inancı uğruna, davası uğruna. Sonra inandığı değerler uğrunda Müslüman cihad edecek. Eğer inandığı değerler uğrunda bir insan cihad etmiyorsa, onun inancının hiçbir değeri yok demektir. O davasında samimi değildir. O davasını önce kendisi yalanlıyor, samimiyetsizliğini önce kendisi ortaya koyuyor. Tabi biz inancımız uğrunda mücadele ederken, inandığımız değerlerin mücadelesini verirken, herkes bizi sevmeyecek. Bazı insanlar bizden rahatsız olacak, hoşnut olmayacaklar. İşte bu insanlar dilleriyle, değişik yöntemlerle, değişik araçlarla bizim sesimizi susturmaya, bizim sesimizi kesmeye çalışacaklar. Bize hayat hakkı tanımayacaklar. İşte bunlara karşı da Rabbimiz sabredenler ifadesini kullanıyor. Göğüs gerenler, direnenler, mücadele azmi içerisinde olanlar. Allah işte böyle insanları affedecek, bunlara acıyıp merhamet edecektir. Allah-u Teala sabredenler, sabreden toplumun içerisinden o topluma yön verecek imamlar, önderler ve liderler çıkarır. Eğer bir toplum sabredebilme özelliğine haizse, bir toplum inancını yaşamakta mücadelesine devam ediyorsa, azimli ise, direniyorsa, her şeye göğüs geriyorsa, Allah o toplumun içerisinden örnek ve önder insanlar çıkarır. Secde suresi 24. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَهْدُونَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Onlar sabrettiklerinden dolayı Allah-u Teala, onların içerisinden Allah'ın yoluna insanlara hidayet eden, insanlara Allah'ın yolunu gösteren imamlar çıkarmıştır. Biz onların içerisinden imamlar çıkardık, sabırlarından, direnmelerinden dolayı buyuruyor Rabbimiz. Yine Nahl suresinin 41. ve 42. ayet kerimelerinde de Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا. Zulme uğradıktan sonra Allah'a hicret edenler, Allah yolunda hicret edenler, Allah için hicret edenler. لَنُبَوَّأَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. Biz onları dünyadayken güzel bir yere yerleştireceğiz. Onlara güzel imkanlar hazırlayacağız. وَلَاَجْرُ الْآخِرَةِ اَكْبَرْ. Ama ahiretin mükafatı ise çok daha büyüktür. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Keşke bilselerdi. Keşke takdir etselerdi. اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكُّلُونَ. İşte sabredenlerdir bunlar ve Rablerine tevekkül edenlerdir. Yani tevekkül ehli demek, Allah'a tevekkül eden insan demek, Allah için hicret eden, zalimlere karşı koyan, sonra direnen, mücadelesine devam ettiren insandır. İşte bizde de böyle bir tavır varsa, bizde de böyle bir sabır varsa, biz tevekkül ehliyiz. Aksi halde biz teekkül ehliyiz. Yani Allah'a güvenen, dayanan değil, Allah-u Teala'yı adeta ırgat gibi gören, her işine Allah'ı davet eden, koşturan ama kendisi hiçbir şey yapmayan insanlar konumunda oluruz. Sabredenlerin cennette mükafatları var. Rabbimiz Ra'd suresinin 22. ve devam eden ayetlerinde bu mükafatları bize şöyle sıralıyor. وَالَّذ۪ينَ صَبَرُوا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ. Sırf Rablerinin rızası için sabredenler وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ sırran ve alaniyeten. Namazı kılıp sonra da bizim kendilerine rızık olarak verdiğimiz maddi manevi her türlü nimetlerden gizli ve açık olarak infak edenler, harcayanlar ve yedraûne bil haseneti seyyiyete, kötülüğü iyilikle savmaya çalışanlar, kendilerine kötülük yapanları affedip onlara iyilik yapanlar, ülâike lehum ukbeddâr, işte onlar bu yurdun, yani dünyanın güzel sonucu olan ahiret mutluluğuna ulaşacak olan, ahiretin güzelliklerine ulaşacak olanlardır. Cennetu adnin yedhulûneha. Adin cennetlerine girecekler bunlar. Ve men salaha min âbâihim ve ezvâcihim ve zürriyâtihim. Bunlarla beraber Allah'la barışık yaşamış, diniyle barışık yaşamış, Kur'an'la barışık yaşamış olan babaları, hanımları ve nesilleri de bunların yanına adin cennetlerine gireceklerdir. Vel melâiketu يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ. Değişik kapılardan melekler bunların yanına gelecekler ve diyecekler ki سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ. Sabrınızdan, mücadelenizden, azminizden dolayı selam olsun, esenlik, barış, Allah'ın selameti sizin üzerinize olsun ey Müslümanlar diyecekler. فَنِعْمَ اُقْبَ الدَّارِ. Dünya yurdunun sonu ne güzeldir. İşte ahiret nimetlerine kavuşmak, bu dünyanın neticesinde cennete kavuşmak ne güzeldir buyuruyor Rabbimiz. Yine Rabbimiz Furkan suresinin 75. ayet-i kerimesinde cennetlik insanları anlatırken onları sabırlarından dolayı Rabbimiz özel odalara, özel köşklere ve saraylara yerleştirmiştir. bunlardan bahsediliyor. Ülaike yüzzevnel gurfete bima sabaru. Onlar sabırlarından, inançlarını tavırla sergilemelerinden, süslemelerinden dolayı, direnmelerinden dolayı Allah özel odalarla, özel saraylarla, köşklerle onlara ödüller vermiştir. Sonra ve yulakkavne fiha tahiyyeten ve selama, o orada, o cennetlerde esenlik dileği ve selamla karşılaşacaklar. Allah ve melekleri onları selamlayacaklardır. Yine Kehf suresinin 28. ayet-i kerimesinde Rabbimiz Peygamber aleyhissalatü vesselama fakirlerle ve garibanlarla beraber sabretmesini, onlarla beraber oturup kalkmasını, sohbet etmesini emrediyor. وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَش۪ي Sabah akşam Rabbine kulluk yapan, dua eden insanlarla, garibanlarla beraber ol, nefsini onlarla beraber tut buyuruyor. Yine Allah'tan yardım isterken sabırla ve namazla yardım isteyeceğiz. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِر۪ينَ Sabırla ve namazla yardım isteyin, çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. İlmiyle, rahmetiyle, kurtuluşuyla, necatıyla, zaferiyle Allah sabredenlerin yanındadır. Hakiki müminler, Calut'un ordusuyla karşılaşan Müslümanlar şöyle dua ediyorlar. رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا Ya Rabbi üzerimize sabır yağdır. Sabır dök bizim üzerimize ya Rabbi. وَثَبِّتْ اَخْدَامَنَا Ya Rabbi ayaklarımızı sabit kıl diye dua ediyorlar. İşte biz bu örnek duayı devamlı hayatımızda yapmamız gerekiyor. Ya Rabbi üzerimize sabır yağdır. Ayağımızı kaydırma. Rabbimiz dünyadayken bizim sabrımıza bakacak ve ahiret gününde bizi ona göre değerlendirecektir. Gerçekten sabrediyor muyuz, cihad ediyor muyuz? Allah-u Teala buna bakacak ve buna göre değerlendirecek. Muhammed suresi 31. ayet. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِد۪ينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِر۪ينَ Biz içinizden cihad edip sabredenleri ayırt edinceye kadar, bilinceye kadar sizi deneyeceğiz, içinizdeki cevheri ortaya çıkaracağız buyuruyor Rabbimiz. Sabırlı toplumlar, sabırlı Müslümanları Allah-u Teala destekler, onlar Allah'ın izniyle galip gelir ve zafere ulaşırlar. Enfal suresinin 65 ve 66. ayet-i kerimesinde Rabbimiz, sabırlı Müslümanlardan 20 sabırlı Müslüman Allah'ın izniyle 200 kafire galip gelir buyuruyor. Yine sabırlı 100 Müslüman Allah'ın izniyle 1000 tane kafire galip gelir buyuruyor. Bizdeki sabır, direnme özelliği arttıkça Rabbimiz bize zaferleri veriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayırlı mümini anlatırken, tarif ederken şöyle buyuruyor. El mu'minul ladî yuhalitun nâse ve yasbiru alâ ezâhum hayrun minel mu'minil ladî lâ yuhalitun nâse ve lâ yasbiru alâ ezâhum. İnsanların arasına karışıp onların eziyetlerine sabreden Müslüman, insanların arasına karışmayan ve onların eziyetine sabretmeyen Müslümandan daha hayırlıdır buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böylelikle Rabbimizin el esmaül husnasını, yani en güzel isimlerini, Rabbimizin isimlerini tanımış olduk. Rabbimiz kendini değişik yollarla tanıtıyor. İşte bu yollardan bir tanesi de kendi isimlerini anlatmasıdır. Biz Rabbimizi isimleriyle tanıdık ve bu isimlerden 99 tanesini öğrendik. Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde geçen ama bizim incelediğimiz bu hadiste geçmeyen Rabbimizin başka isimleri vardır. Bazı alimler bu isimlerin sayısını 330'a kadar çıkarırlar ama biz Tirmizi'deki Ebu Hureyre'nin rivayet etmiş olduğu El Esmaül Husna hadisine göre Rabbimizin isimlerini inceledik ve bu isimlerden incelediğimiz kadarıyla Rabbimiz kendini, zatını 10 tane isimle anlatıyor. Yaratmasını yine 10 isimle anlatıyor. Rızık ve ihsanla ilgili 8 tane isim sıralıyor. Af ve rahmetiyle ilgili de 22 tane ismi var Rabbimizin. Yani Rabbimizin af ve rahmeti gerçekten boldur. Bununla ilgili Rabbimizin 22 tane ismi vardır. İlim sıfatıyla da ilgili 14 ismi vardır. Ululuk ve azamet bildiren, kibriya bildiren 8 tane ismi var. Kudretini, gücünü, hakimiyetini, otoritesini ve tasarruf yetkisini anlatan 14 isim vardır. Hesap günü, intikam alması ve hükümle ilgili de Rabbimizin 12 tane ismi vardır. Yani Rabbimiz bu isimlerle kendini güzelce tanıtıyor. Kendisine daha güzel kulluk yapmamız için, kendisini daha iyi tanımamız için Rabbimiz bu isimleri bize öğretiyor. Öğrendiğimiz isimleri anlamayı, kavramayı ve bu isimlere uygun bir şekilde yaşamayı Rabbim bizlere nasip etsin. Allah'ın selamı, rahmeti üzerinize olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.